Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 19'de 1399, Hicri Kameri 24, Cemadülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 8 Ocak 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, akılcılık ve Allah inancı ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerikan Kongresi'nde yaşanan olayların Batı demokrasisinin zayıflığını gösterdiğini söyledi. Amerika'da istifalar devam ederken İngiltere Başbakanı Johnson Trump'ı kınadı. Amerikan Kongresi'nde çıkan çatışmada yaralanan bir polis memuru öldü. Irakçı, İran'ın Amerika'nın yaptırımları kaldırması halinde %20 uranyum zenginleştirmesine son vereceğini söyledi. Aliyev, Ermenistan'ı uyardı. Kudüs gücü komutan yardımcısı Şehit Süleymani bir diplomasi kahramanıydı dedi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Kum halkının Devrekşah rejiminin baskılarına karşı kıyamının yıl dönümünde bugün televizyonda konuşacak ve konuşması canlı yayınlanacak. İslam İnkılabı rehberin ofisinden yapılan açıklamaya göre bu konuşma bugün yerel saatle 11'de televizyondan canlı yayınlanacak. İslam İnkılabı rehberinin her yıl böyle bir günde Kum kentinde İmam Hümeyni Hüseyin isimli binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşma bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sanal bir şekilde yayınlanacak. 10 Ocak 1978'de Kum Dini İlimler Medresesi hocaları ve talebeleri Kum halkı Pehlevi rejiminin güvenlik görevlilerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'ye yönelik hakaretini protesto etmişler ve onların bu protestosu Devrekşah rejimi emniyet güçlerince kana bulanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan Kongresi'nde yaşanan olayların Batı demokrasisinin zayıflığını ve güçlü temeli olmadığını gösterdiğini ve bu ülkelerde bilim ve sanayinin gelişmesine rağmen popülizmin çok yaygın olduğuna şahit olunduğunu söyledi. Bazı milli projelerin açılış merasiminde konuşan Ruhani, popülist bir insanın Trump'ın 4 yıl zarfında kendi ülkesinin başına ne belalar açtığını, ülkesinin haysiyetini sorgular hale getirdiğini gördük. Bu kişinin bizim bölgemizde Filistin, Suriye ve Yemen'e de büyük zararları olmuştur dedi. Sağlıksız bir kişinin gücü elinde tutması durumunda kendi ülkesi ve dünya için birçok sorun yaratacağını belirten Ruhani, bu olayın tüm dünya ve Beyaz Saray'ın bir sonraki yöneticiler için ibret verici bir ders olması temennisinde bulundu. Ruhani iki hafta sonra Amerika'da iktidarı eline alacaklar, bunu telafi etmeliler ve büyük Amerika milletini gerçek yerine getirmeliler. Onlar uluslararası camianın şartları olan akıl ve kanuna geri dönmeliler dedi. Ruhani bilgisiz insanların kendi ve ailesi menfaatleri peşinde olan yöneticilerin ülke yönetimlerinden ve dünya yönetiminden gitmeleri temennisinde bulundu.
Trump'ın başkanlıktan nazledilmesi için ard arda çağrılar geliyor. Trump'ın en kısa yoldan anayasaya ek 25. madde uyarınca görevden alınması isteniyor. Adil süreci başlatılmasını destekleyen cumhuriyetçiler de var. Seçim sonuçlarının onaylanacağı çarşamba günü Trump tarafından Amerikan Kongresi'ni basmasından Trump'ı sorumlu tutan Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, dün Amerikan Kongresi'nin bulunduğu binada yaşananlar, başkanın kışkırtmaları sonucu gerçekleşen Amerika'ya karşı bir başkaldırıydı diye konuştu. Schumer sözlerini bu başkan bir gün daha bile makamında kalmamalıdır şeklinde sürdürdü. Schumer, Trump'ın görevden alınması için en hızlı yolun da Amerikan Anayasası'nın ek 25. madde olduğunu söyledi. Ancak böyle bir azil için başkan yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın kabinesinin de destek vermesi, ayrıca Senato ile Temsilciler Meclisi'nde de 3-2'lik çoğunluk sağlaması gerektiğine dikkat çeken Schumer, Pence ve kabinenin bu süreci başlatmaması durumunda ise Kongre'nin başkanın azli için normal süreci işleteceğini kaydetti. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump'ın derhal görevden azledilmesini isteyerek Başkan Yardımcısı Mike Pence'i 25. maddeye destek vermesi için çağrıda bulundu. Trump'ın tehlikeli biri olduğunu ve daha fazla görevde kalmaması gerektiğini söyleyen Pelosi, Trump'ın azil süreci başlatmasının acil olduğunu vurguladı.
Öte yandan Kongre binasına yapılan baskının ardından Amerikan Başkanı Trump'ın kabinesinden ilk isim istifa etti. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao 11 Ocak'ta görevi bırakacağını duyurdu. Chao yaptığı açıklamada Amerika Ulaştırma Bakanlığı'na hizmet etmek bir onurdu ifadelerini kullanırken Kongre binasında olan olaylardan derinden rahatsız olduğunu ve 11 Ocak'ta görevi bırakacağını duyurdu. Chao, ülkemiz için birlikte başardığımız birçok şeyden son derece gurur duyuyorum. Bakanlığa ve Amerika'ya sahip olduğunuz bağlılığı asla unutmayacağım ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'ın seçimler konusunda şüphe uyandırmasının tamamen yanlış olduğunu belirterek, insanları Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum dedi. Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 numarada düzenlediği basın toplantısında sorması üzerine Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne girmesini değerlendirdi. Amerika'nın kendisi için özgürlük ve demokrasi fikirlerini temsil ettiğini söyleyen Johnson, insanları Kongre binasına saldırmaya teşvik etmenin ve şimdiye kadar başkanın özgür ve adil bir seçimin sonucu konusunda sürekli olarak şüphe uyandırmasının tamamen yanlış olduğuna inanıyorum değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın bu konuda söylediklerinin de tamamen yanlış olduğunu kaydeden Johnson, insanları Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum ifadesini kullandı. Johnson, Joe Biden'ın galibiyetin tescil edilmesinden ve demokrasinin galip gelmesinden çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
Amerikan Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralanan bir polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Kongre'nin Trump destekçisi göstericiler de basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken çıkan arbede de başına darbe alan polis memurlarından birinin öldüğü açıklandı. Ölen polisin kimlik bilgileri henüz paylaşılmazken Kongre'deki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 5'e çıktı. Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre polis şefi Esteban Sand görevinden istifa edeceğini açıkladı. polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp kongre binasını basmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyit Abbas Sarakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerikan yaptırımlarının kaldırılması halinde %20 uranyum zenginleştirmesine son vereceğini söyledi. Seyit Abbas Sarakçı dün Japonya'nın NHK televizyon kanalı verdiği özel röportajda Amerika'nın son 4 yıldaki yaptırımlarının İran üzerindeki etkilerine atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların yeniden kaldırılmasını sağlamak için gerekli itminanı sağlamak ve bir anı bile kaçırmayacaktır dedi. Irakçı yaptırımlar kaldırılırsa ve İran nükleer anlaşmadan yararlanırsa İslam Cumhuriyeti nükleer taahhütlerine geri dönecektir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı %20 zenginleştirme hızlı ve kolay bir şekilde tersine çevrilebilir dedi. İranlı yetkili Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönme ihtimali konusunda ise bu onlarla verilmiş bir karardır. İran, Joe Biden hükümetinin anlaşmasına ve taahhütlerine nasıl geri dönmek istediğini görmeyi bekliyor dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'daki Güney Kore heyetinin ana gündeminin İran'ın Güney Kore'deki mali kaynaklara nasıl erişebileceği üzerine olduğunu söyledi. Dün gece bir muhabirin Güney Kore'den bir heyetin İran'a yaptığı ziyaretle ilgili sorusuna cevap veren Said Hatipzade, Tahran'a gelen heyet pazar günü İran'a gelecek Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı heyetinin bir bölümü dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında şöyle dedi. Güney Kore heyetine Tahran ziyareti rahatsız edici Kore gemisine el konulmadan önce kararlaştırılmıştı. Güney Kore bankalarına göre İran'ın Güney Kore bankalarındaki 9.2 milyar dolarlık mal varlığı bulunuyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Kasım Süleymani güçlü ve erdemli bir komutan ve bir diplomasi kahramanı olarak nitelendirdi. İran'a göre dün Lübnan El Ahtab sitesine verdiği röportajda General Kasım Süleymani'nin kişisel özelliklerini ve yönetimini anlatan Rüstem Kasım'ı güçlü bir komutan, dahi ve ahlaki ilkelere ve değerlere bağlıydı dedi. Kasım'ı şunları söyledi. General Süleymani'nin yönetim tarzı ve sistemi üniversitelerde bir ders olarak öğretilebilecek düzeyde çok doğru, faydalı ve etkiliydi dedi. Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı açıklamasının devamında şöyle dedi. Yönetimde kararlılık, ahlaki ve insani anlayışla samimiyet, savaş alanlarında ve bireysel fedakarlıklarda diğerlerine geride bırakma, İslam ümmetine inanç ve İslam ülkelerinin milli egemenliğine destek ve kapsamlı istihbarat, izleme ve bilgi de General Süleymani'nin diğer özellikleriydi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Hüseyin Şaban, Şehit Süleymani insanlık için adalet aradı ve özgürlük için savaştı dedi. El Meyadin kanalına göre General Kasım Süleyman'ın şehadeti münasebetiyle dün Şam'da düzenlenen anma merasiminde açıklama yapan Hüseyin Şaban, Şehit Süleyman'ın etkinliğini ve büyüklüğünü görmek için onun hayatta olduğunda kendini kanıtlamaya çalışmamasının yeterli olduğunu vurguladı. Şaban, Şehit Süleyman'ın İran, Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'i her zaman savunduğunu, sömürgeciliğe karşı direnişin açık bir örneği olduğunu söyledi.
Irak Yüksek İslami Meclisi Başkanı, Bağdat'taki Rusafa Bölge Soruşturma Mahkemesi'nin direniş komutanlarına suikast düzenlemek suçlamasıyla Amerikan Başkanı Donald Trump için dün tutuklama emri çıkarmasının adil ve cesurca bir karar olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre İmam Hammudi, General Süleymani ve Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve arkadaşlarına düzenlenen suikaste Amerikan Başkanı Trump'ın sanık olarak tutuklanması kararının aslında 3 Ocak'ta Bağdat'ta gösteri yapan ve Trump yönetiminin yargılanmasını talep eden milyonlarca insanın iradesi olduğunu söyledi. Hammudi, ulusal otoriteyi sürdürmenin ve güvenli ve istikrarlı bir Irak oluşturmanın tek yolunun hukukun üstünlüğü olduğunu söyledi. Eski Irak Başbakan Yardımcısı Bahaul el-Araci de mevcut Amerikan Başkanı'na karşı verilen kararın Irak hükümeti için bir zafer olduğunu söyledi. Bu arada Irak Segidur Şüheda Kitapları Genel Sekreteri Ebu Ala el-Valai de yargısına Irak yargısına en şerefli insanlarına yönelik cinayetten dolayı Trump'la ilgili yakalama kararı verilmesini takdir etti.
Türkiye bağlantılı terör örgütü El-Ceyşül El-Vatan'ın lideri Suriye'nin kuzeyinde uğradığı suikaste öldü. Muhaliflerin haber sitesi Cesre'ye göre Deir-Zur vilayetinde El Meyadin sakini El Ceyşül El Vatan lideri İsa El Hamid El Nasır Telapya'daki evinde suikast sonucu öldü. Suikastin sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi. Türkiye ise Rakka vilayetinde ABD işgali altındaki Ayn Lissa kentinde Amerikan işbirlikçisi güçlere karşı operasyon başlattı. Amerika bağlı Suriye Kürt Demokratik Güçleri ve Türk ordusu tarafından desteklenen unsurlar Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki yasa dışı olarak bulunuyor ve ülkenin petrol kaynaklarını yağmalamanın yanı sıra bölgedeki Suriyeli sakinlere ve güçlere karşı girişimlerde bulunuyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karab'ı ziyaret ederek sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine tepki gösterdi. Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın izni olmaksızın yapılan ziyaretleri değerlendirdi. Aliyev, bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa Ermenistan'ın daha çok pişman olacağı konusunu uyarıyoruz dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin izni olmaksızın Dağlık Karabağ hiçbir yabancı ülke vatandaşının gidemeyeceği konusunu bölgede görevli Rus unsurlara daha önce ilettiklerini belirten Aliyev, maalesef Rus unsurlarının izniyle oraya Fransız parlamenterler gitti. Sonuçta Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine nota verildi. Biz sessiz kalmayacağız sözlerini açıklamalarına ekledi.
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkreme Sabri, Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'te El-Aksa Camii'ni yıkma komplosu ve planı konusunda uyarıda bulundu. Şeyh İkreme Sabri, Siyonist fanatik grupların Mescid-i Aksa'yı yıkma planlarını ilerletmek için Sahra Kubbesi Camii'nin altındaki Süleyman Tapınağı'nı kullandıklarını, ancak Kudüslerin her zaman olduğu gibi bu plana karşı yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkreme Sabri bir hafta önce de yaptığı açıklamada ibadet edenlerin namaz kılmak için girmesinin Siyonist rejim tarafından yasaklanmasını kınanmıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 183.003 COVID-19 testi yapıldı. 12.171 kişinin testi pozitif çıktı. 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.201 oldu. 8.211 kişinin COVID-19 tedavisi sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.172.251'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız ifadelerini kullandı.
Aralık ayında Türkiye'de tüketici fiyatları endeksi aylık bazda 1.25, yıllık bazda ise 14.6 artış kaydetti. Türkiye ekonomisi 2020 yılını %16.6'lık enflasyonla kapatmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %12.28, yurt içi üretici fiyatları %12.18 arttı. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolara geriledi.
Ve son haberimiz. Nüfus artış hızına dikkat çeken Profesör Doktor Levent Kurnaz, kuraklık ve iklim değişikliğine karşı harekete geçilmediği takdirde 10 yıl sonra dahi bu günleri arar hale geleceğimizi söyledi. Türkiye, artan nüfus, mevsim normallerinin altında seriden yağış miktarı, su kullanımındaki hatalar gibi nedenlerle en kurak dönemlerinden birini yaşarken baraj ve göllerdeki su seviyesi de hızla düşüyor. Öyle ki İstanbul'da baraj doluluk oranı %21 ile son 15 yılın en düşük seviyesinde.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz El-Ula Anlaşması ve Boyutları başlığını taşıyor. Fars Körfezi İşbirliği Teşkilatı Oturumu Salı günü Suudi Arabistan'ın El-Ula bölgesinde düzenlendi ve oturum Katar'ın kuşatılması da sona erdi. Bu anlaşmanın detaylarıyla ilgili hala haberler yayınlanmamıştır. Ancak bu hususta farklı analizler söz konusu. İlk olarak Suudi Arabistan'ın Katar'la anlaşılarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ı göz ardı etmesidir. Bu yüzden bu üç ülkeden hiçbiri El-Ula oturumuna ve üst düzey görüşmelere katılmadı. Bu da Katar ile gerilimin hala devam edeceğini, Fars Körfezi İşbirliği Örgütü Konseyi'nde kutuplaşma ve ihtilafların devam ettiği söylenebilir. İkinci mesele, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ula anlaşmasının en büyük kaybeden tarafı olmasıydı. Birleşik Arap Emirlikleri son aylarda Türkiye ile ilişkilerinde gerilim yaşadı. Halbuki Katar Ankara ile ilişkilerini iyice geliştirdi ve bu ilişkileri bir üst düzeye taşıdı. Bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri Batı Asya bölgesinde ve de Arap dünyasında etkin bir aktör olduğunu iddia etse de Arabistan'ın El-Ula anlaşmasında bu ülkeyi tamamen göz ardı etti. Bu da Ebu Zabi Veliahtı Muhammed bin Zayed bu oturuma katılmadı. Üçüncü meselesi ise El-Ula anlaşmasının Katar'ın direnişe dayalı yaklaşımının Suudi Arabistan ve orta sayılan 3 Arap ülkesinin maksimum baskısı karşısında üstünlüğünün ispatlanmasıydı. Son 3,5 yılda Suudi Arabistan ve 3 ülke daha kuşatma ve boykota başvurmuş, Katar'ı dış siyaset alanında ağır bir baskı altına almaya çalışmışlardır. Ancak Doha makamları ve hükümeti tekrar tekrar ülkesinin bağımsızlığı ve egemenlik hakkı ihlalini kabul etmediğini vurgulamıştır. Katar, baskı yapan ülkeler tarafından dayatılan 13 maddelik şartları kabul etmeyerek El-Ula oturumuna katıldı. Bu doğrultuda ise İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Salı günü şöyle bir tweet mesajı paylaştı. Katar'ı baskı ve şantaj karşısında kahramanca direnişinde başarılı olmasından dolayı tebrik ediyorum. Dördüncü mesele ise El-Ula anlaşmasının Trump'ın Batı Asya bölgesine dayattığı düzenin sonlanmasının işaretlerinin belirmesidir. Trump son 4 yıl içerisinde Batı Asya için anarşi stratejisini uygulamaya çalıştı. Amerika bu anarşik düzen oluşturma stratejisi çerçevesinde her türlü kaosu destekleyip istikrarı yok etmeye çalışıyor. Çünkü istikrarı çıkarlarının lehine olmadığını biliyordu. Amerika bu çerçevede çıkarlarını anarşik durumun devamında sağlamak istiyordu. Bu yüzden Katar ve Arabistan Amerika'nın ortakları olmasına rağmen Trump bu iki ülke arasında gerilimi sonlandırmak için hiçbir ciddi çabada bulunmadı. Suudi Arabistan'da Trump'ın bu yaklaşımından yola çıkarak dış siyasetinde sulta kurmak ve zorbalık yapma mantığını iyice arttırmaya başladı ve özellikle de Katar'a saldırmaya çalıştı. Ve beşinci konu ise El-Ula anlaşmasının baskılar ve kırılgan şartlar altında yapılmış olsa bile Batı Asya güvenliği ve güvenliğe dayalı düzeni yönünde önemli bir adım olmasıdır. Bu bölge son 4 yılda aşırı bir istikrarsızlık ve gerilim yaşadı. İstikrarsızlık ve gerilimin azalmasına yol açan her anlaşma mevcutta tüm bölge ülkelerinin lehine olacaktır. El-Ula anlaşması da diğer bölge ülkeleri gerilimleri karşılıklı düşmanlığı gidermeye ve bölgesel barış ve istikrarı sağlamaya teşvik edebilir. Buna esasen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de bazı batılı ülkeler özellikle de Suudi Arabistan'a yönelik şu açıklamada bulundu. Artık bizim güçlü bir bölgeye sahip olma yönündeki önerimizi kabul etme zamanı gelmiştir.
Müzik Sahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Pakistan'da terör örgütlerinin IŞİD ile birlikte insanları katletmesi etrafında. Pakistan, Amerika destekli terör örgütlerinin IŞİD tekfirci örgütüyle işbirliği yapıp insanları katlettiklerini bildirdi. Pakistan Başbakanı Türkiye'nin Al News kanalına verdiği demeçte Beluchistan eyaletinde Hazar-ı İlar topluluğu dahil sivillere karşı yapılan saldırıların Donald Trump destekli tekfirci ve çok tehlikeli IŞİD'in ortağı terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pakistan'da Beluchistan eyaletinde Şii sayılan Hazara toplumuna karşı katliam ve terör eylemleri uygulamakla görevli özel terör örgütlerinin olduğunu sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı, Pakistanlı bir grup Şii maden ocağı çalışanına yapılan saldırılara ve bu terör eylemlerinde 11 kadar kişinin hayatını kaybettiğine değinerek bu terör örgütlerinin IŞİD'e paralel olarak bu cinayetleri yaptığını ve Beluchistan eyaletindeki feci saldırıların sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti. Pakistan Başbakanı'nın IŞİD terör örgütünün bu ülkedeki geleneksel terör örgütleriyle Şiileri öldürme ve katliam etme olaylarında işbirliğine vurgu yapması, Pakistan'ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı tehdidin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Amerika ve Suudi Arabistan dahil bazı Batılı ve Arap ülkelerinin desteğiyle Batı Asya bölgesinde kurulan IŞİD terör eylemlerinin odak noktası ve çıkış noktası son 10 yıldır Suriye ve Irak oldu. Ancak bu desteğin devam etmesiyle IŞİD'in cinayet temelli faaliyetleri başka alanlara da sıçradı. Örneğin Güney ve Doğu Asya'ya da yayıldı. Pakistan ve Afganistan'da IŞİD'in hedeflerini ve bölgesel ve bölge ötesi destekçilerinin hedeflerini gerçekleştirmek için faaliyetlerine başladığı bölgelerden sayılırdı. Son yıllarda terör örgütü her iki ülkede de çok sayıda cinayet işledi. Amerika'nın Afganistan ve Pakistan'daki IŞİD desteğinin ana hedeflerinden biri, askerlerin Afganistan'daki varlığının devam etmesi için bahaneler uydurarak devam eden güvensizliği ve o ülkedeki yabancı birliklerin iddia edilen başarılarını haklı çıkarmaktır. Tabii ki IŞİD'in farklı ülkelerde ölümcül eylemlerinin coğrafi olarak yayılmasının asıl motivasyonu ve amacı IŞİD'in dünyadaki en büyük terör örgütüne dönüşmek istemesidir. Bu doğrultuda medya organları da ister istemez bu cinayetleri yansıtarak bu hedef çerçevesinde çalışmaktalar. IŞİD'in Pakistan'daki saldırılarında ana hedefi Şii toplumuna karşı ideolojilerini açıkça ortaya koyan Cengvi ordusu ve Sahabeler Birliği gibi aşırılık yanlısı gruplarla işbirliği içinde Şiileri öldürmek ve katliam etmektir. Elbette son yıllarda IŞİD, Irak, Suriye ve dünyanın diğer bölgelerindeki dini gruplara hedef aldığını ve Irak ve Suriye'de Yezidiler ve Sünnilerin öldürülmesine bile başvurabileceğini göstermiş oldu. IŞİD ve diğer Pakistan aşırılık yanlısı grupların Beluchistan'da dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde Şiilere yönelik planlı saldırıları, Pakistan hükümetinin ve güvenlik güçlerinin bu terör gruplarıyla başa çıkma ve hayatlarını koruma konusundaki yetersiz performansına yönelik eleştirilerin sürdüğü sırada devam etti. Böylece Şiilere karşı cinayet sayısı da iyice artmış oldu. Son zamanlarda Beluchistan eyaletinde bir madene düzenlenen IŞİD terör saldırısında öldürülen Hazara Şii işçilerin aileleri arasında Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın varlığı Pakistan medyasında değerli bir eylem olarak tanımlansa da insanlar ondan sembolik eylemlerden daha fazlasını bekliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Dey 1399, Hicri Kameri 24 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi 8 Ocak 2021 Cuma. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Dey 1395'te Ali Ekber Haşimi Rafsanjani olarak tanınan Ayetullah Ekber Haşimi Behremani kalp krizinden dolayı vefat etti. Ayetullah Rafsanjani, Kerman İyaretinin Rafsanjani ilçesine bağlı Behreman köyünde Hicri Şemsi 3 Şehrivar 1313'te dünyaya geldi. Ayetullah Burucerdi, Ayetullah Gorpaygani, Ayetullah Hayri Yazdi ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Rahmetli İmam Hümeyni gibi büyük din alimlerinin öğrencisi olan Ayetullah Haşimi Rafsanjani, dini eğitimine 14 yaşında Kum kentinde başladı ve iştihat derecesine ulaşmayı başardı. İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşmasından önce İmam Hümeyni hareketine katılan Rafsanjani, halkın despo şah rejimine karşı ayaklanmasında güçlü bir role sahipti ve inkılap sonrasında bu yapıcı görevine devam ettirdi. Hicri Şemsi 1368'de halkın oyu ile İran Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ayetullah Rafsanjani, 1372'de ikinci dönem için yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ayetullah Rafsanjani 1376'da İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin hükmüyle Nizam Maslahatını Belirleme Konseyi Başkanı olarak da atandı ki bu görevi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. On beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Dey 1384'te İranlı cesur askerlerden tüm General Ahmet Kazemi şehit düştü. Hicri Şemsi 1337'de İran'ın İsfahan kentindeki Necefabad'da dünyaya gelen Ahmet Kazemi, İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte 23 yaşındayken Hicri Şemsi 1359'da İnkılap karşıtı gruplarla savaşmak için İran'ın Kürdistan kentine gitti. Şeyh Kazemi'nin üstün cesaretinden dolayı İslam İnkılabı rehberi ona 3 fetih madalyası taktı. Hicri Şemsi 1384'te İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katılan tüm General Ahmet Kazemi, Tahran'dan uçakla Urumiye'ye gittiği sırada refakatındaki 10 silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Dey 1365'te Irak'ın ikinci önemli kenti olan Basra kentinin doğusunda Devrik Saddam rejimi ordusuna karşı İranlı mücahit askerler tarafından Kerbela 5 adlı büyük operasyon başladı. Bu bölgenin taşıdığı önem nedeniyle Irak'ın Basri rejim ordusu çeşitli engeller kurdu, ancak İranlı cesur askerler Allah'a tevekkül edip bu engelleri başarıyla geride bırakarak mütecavız Irak askerlerine büyük hezimeti uğrattı. Öyle ki Irak ordusu Kerbela 5 operasyonunda 80 savaş uçağı ve 700 tankını kaybetti ve binlerce Iraklı asker öldü veya yaralandı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Dey 1356'da İran'da Müslüman halkın katılımıyla despot şah rejimine karşı ilk geniş kapsamlı protesto gösterileri Hicri Şemsi 15 Şurada 1342 kıyamından sonra Kutsal Kum kentinde düzenlendi. Böylece 14 yıl aradan sonra İran halkı inkılapçı ruhuyla Hümeyni'ye selam sloganını haykırdılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi önlemi, iki ilçede yasak kararı.
Star.
Yeni nesil füze uyarı uyduları geliyor. Amerika'dan dev hamle.
Yeni Asya.
İşsizlikte artış.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Cevher İlhan 6 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde dini istismar eden vitrin siyaseti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Görünen o ki bütün kamuoyu araştırmalarında AKP iktidarının millet nezdinde kaybettiği gerçeğine karşı Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisini hedef alarak yanlarına birkaç vitrin mankeni başörtüsü alıyorlar çıkışı dini siyasette istismarın san tezahürü oldu. Ne var ki Türkiye'nin kangren olan meselesi haline getirilen başörtüsü yasağına karşı açıkça tavır koyan ana muhalefete siyasi salvolar pek makez bulmadı. İktidar cephesi dışındaki bütün muhalefetlere insafsızca savrulan ağır ithamlar iktidar çevrelerince sakin karşılandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öncelikle bunun bütün kadınlara ağır bir hakaret olduğunu belirten başta ana muhalefet liderinin ne demek ya vitrin mankeni partisinden olunca hiçbir sorun yok. Başka partiden olunca vitrin mankeni hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Erdoğan'ın bütün başı örtülü kadınlardan açıkça özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır, günahtır, cevabı peşinen oyunu bozdu. Millet bu kirli zihniyetten bıktı diyen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den kimlikçiler otoriterdir, üstünlüklerini iddia ederek eşitliği reddederler. O sebeple kamusal menfaati gözetemezler, demokrat da olamazlar. Açıklamasında bulunan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu'na sağ siyasetin sert tepkisi kamuoyunda yankı uyandırdı. Keza kadınların kıyafeti üzerinden siyaset üretmek acizliktir. Başı açık ya da örtülü hiçbir kadın vitrin malzemesi değildir. Kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden siyaset malzemesi yapmak bu millete yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gerçeğini dile getiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan başörtüsü ve Ayasofya milletin vicdanında en üst düzeyde yer bulmuş değerlerdir. Yağmalatmayız. İkazında bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'a bütün muhalefetin ciddi tepkisi iktidar cephesini sarstı. Aslında Demokrat Parti Genel Başkanı'nın AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kimi başörtüleri vitrin mankeni olarak tarif etmesi bile yolun sonuna geldiğinin göstergesi. Anlaşılan Sayın Erdoğan'ın zihninde makbul olan, makbul olmayan başörtüler diye bir ayrım var. Makbul olmanın tek şartı AKP, Erdoğan'a itaat, sadakat. Türkiye sancılı bir sürecin sonunda siyasal, toplumsal, kamusal alanda başörtüsü meselesini çok geride bıraktı. Başta AKP ve söyleyecek sözü olmayanlar yeniden siyasal bir rant alanı haline getirmek için şartları zorluyorlar. İstiyorlar ki başta CHP olmak üzere kimi çevreler karşı çıksın. Sayın Kılıçdaroğlu sorumluluk duygusu içinde suistimale alan bırakmayacak şekilde gereken tavrı gösterdi ve cevap verdi zaten. Hala AKP bu havuzdan nafile çabayla su almaya çalışıyor. Tespiti tahrikin arka planını okutturuyor.
Evren Devrim, Zelyut 6 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde AKP'nin tükenmişlik sendromu başımıza iş açacak. Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tükenmişlik sendromu Herbert Friedenberger tarafından başarısızlık, yıpranmışlık, güç ve enerji düzeyinin azalması, tatmin edilmez isteklerin oluşması sonucunda içsel kaynaklarında oluşan tükenmişlik durumu olarak tanımlanır. Bu tanımı alıp siyasete uyguladığımız zaman AKP özelinde şunu görüyoruz. İktidar nimetlerine kavuşan AKP'nin zamanla kuruluş prensipleri olan adalet ve kalkınma kavramlarından uzaklaşmaya başladığı iddia edilmiştir. Parti merkez yönetimi çevresinde yarı çapları farklı kişi ve firmalardan oluşan rant halkalarının kaynakları büyük bir iştahla kendilerine transfer ettikleri eski partililer ve muhalefet tarafından dile getirilmektedir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yine bu kesimler adalet ve kalkınma prensiplerinden uzaklaşmanın somut delili olarak kuruluş kadrolarının tasfiye edilerek partiden uzaklaştırılmasını göstermişlerdir. AKP'den uzaklaşan kesimler mevcut parti yöneticilerine ülkü amaçlı değil çıkar rant amaçlı siyaset yapıldığına dair suçlamalar da yapmışlardır. AKP'nin ekonomi, iç ve dış siyasetteki başarısızlıklarına bağlı olarak geniş halk kitleleri büyük acılar çekmeye başlamıştır. İşsizlik 10 milyonun üstüne çıkmış, enflasyon %30 seviyesini geçmiş, firmalar verimlilik ve rekabet güçlerini kaybetmiş, lira büyük değer kayıplarına maruz kalmış. Sadece dış ticaret açığı 2020 yılında 40 milyar dolar olmuş. Buna karşılık rezervler boşalmış, hatta eksiye dönmüştür. Ülkedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yanlış politikalardan dolayı ağır darbe almıştır. Bu durum azalan üretim seviyesi ve artan gıda fiyatlarından anlaşılmaktadır. Bir zamanlar kendi kendisine yeten Türkiye tarımsal ürünlerde de tıpkı sanayisi gibi dışa bağlı hale gelmiştir. AKP politikalarındaki en büyük başarısızlık ise eğitim sisteminin yazboza dönerek çökmesi. Toplumun sağlıklı kalması adına son kareler olan üniversitelerin de yandaş zihniyete boyun eğdirilmesi olmuştur. Yanlış ekonomi ve siyasetin yarattığı maliyetler sembolik olarak kimi zaman Boğaziçi Üniversitesi kapısında bir kelepçeyle, kimi zaman işten atılan gazetecilerle, kimi zaman da semt pazarlarında artıklarından beslenmeye çalışan vatandaş görüntüleriyle, kimi zaman da traktörü haciz edilen köylünün haykırışı ile karşımıza çıkmıştır.
Akif Bekey, 6 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde iktidar darbe tıraşına mı kaldı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Genelkurmay Başkanlığından emekli İlker Başbuğ, 1960-1980 arası dönemi anlatan bir kitap yazmış. Kitap üzerine de Cumhuriyet'e röportaj vermiş. Bir soruya cevaben, Menderes erken seçim ilan etse belki darbenin önlenebileceğini söylüyor. Bu cümle cımbızla ayıklanıp devşiriliyor ve iktidarı erken seçimi zorlamak için savrulmuş bir darbe tehdidi kılığına sokuluyor. Bakıyorsunuz o manaya gelecek hiçbir şey yok. Tam tersi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başbuğ orada 27 Mayıs'la Cumhuriyet'in getirdiği siyasi sisteme ilk darbenin vurulmasından yakınıyor. Darbelerden niye hayır gelmeyeceğini anlatıyor. Ne 27 Mayıs'ı onaylıyor ne de darbeleri ve darbecileri öven bir sözü faki. İmayla bile yok, zorlasan çıkmaz o mana. Gazeteci Can Atakla'nın YouTube zevzeklikleri arasında bir darbe lafı yakalanıyor. Bugün zaten artık darbe yapmanın güçleştiğine dair bir cümlesi aradan çekilip çarpıtılıyor. Ve sanki Ataklı muhalefetin darbe yapacak gücü olmadığı için hayıflanıyormuş gibi yansıtılıyor. Bakıyorsunuz yine hiç öyle bir şey yok, tam tersi. Dün Hakan Albayrak hakkaniyeti bir şekilde Ataklı'nın aslında ne söylediğini deşifre etti. Bırakın çağırmayı, özlemeyi, o da darbecileri açıkça yeriyor. Darbelerden ne çektiğimizi hatırlatıp ülkeye hiçbir yarar getirmediğini özellikle vurguluyor. Başbuğla Ataklı'nın konuşmaları darbeden hala medet uman varsa bile onları hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Fakat sanki ikisi muhalefet sözcüleriymiş de eşgüdümlü ve organize biçimde darbe çığırtkanlığı yapıyorlarmış, zamanlamaları da çok manidarmış gibi bir hava estiriliyor. Bir ara halkın gerçek gündemi CHP'deki taciz ve tecavüzlerdir yaveleri yumurtlanıyordu. Güya CHP halkın gerçek gündemi öğrenmemesi için suni gündemler peşinde koşuyordu. Hani yolsuzluk, kötü yönetim, ekonomik çöküş ve geçim sıkıntısı gibi suni gündemler. Ama iktidar ve kahraman borazanları CHP'nin gerçek gündemini saptırmasına, kötü yönetim sorunlarını konuşturmasına izin vermiyordu. Şimdi de halkın gerçek gündeminin muhalefetin darbe hazırlığı ve çığırtkanlığı olduğunu söylüyorlar.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Tüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars Tüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde sırf akılcılığa inanan akımlara işaret ederek insan aklının onun saadete ve kemale ermesine yeterli olmadığını beyan ettikten sonra bugünkü sohbetimizde aklın insanı hidayete erdirmeye yettiğine inananların ve beşer aklı olduğu için dini ve ilahi peygamberlerin yol göstermelerine ihtiyacı olmadığına ve ilahi resuller olmaksızın bağımsız bir şekilde hayatını sürdürerek ebedi saadete ulaşabileceği yönünde bu inancın yanlış olduğunu ispat etmek istiyoruz.
Radikal akılcılar her zaman insan aklı onun nihai hedefine ulaşmaya yettiğini ve akıl varken artık ilahi ve vahiye dayalı hidayete gerek olmadığını iddia etmiştir. Günümüzde ister maddi ister manevi temelli olan sosyalizm, komünizm, liberalizm ve benzeri düşüncelerin her biri toplumun liderliği iddiasında bulunmaktadır. Ancak bu akıl küpleri ve ideolojiler şimdiye kadar beşeri hidayeti erdirmek hele dursun toplum için gerekli olan en basit kanunların üzerinde bile belli bir uzlaşmaya varamamıştır.
İlahi hikmet gereği Allahu Teala insanları kemale erme yolunu doğru tespit etmeleri ve sonuçta saadet ve mutluluğa kavuşmaları için his ve akıl ötesinde bir yol onlara sunmuştur. Allahu Teala enbiyayı ve salih kullarını insanlara örnek olarak sunmuş ve hidayet yolunu da vahiy yoluyla tebliğ etmiştir. Böylece alemleri yaratan Allah, hikmeti ve kullarına yönelik lütfu ile onları cahillikten kurtarmış ve nihai erdem ve saadet için ihtiyaç duyduklarını da vahiy yoluyla buyurmuştur.
Eğer akıl saadete ulaşmak için yeterli olduğunu varsayacak olursak, bu kez kimin aklı sorusu gündeme geliyor. Acaba nefsani heva ve hevesler dizginlerini ele geçiren ve ilahi talim ve terbiye görmeyen bir insanın aklı beşeri hidayete erdirmeye layık olabilir mi? Eğer aklı hidayetin temeli olarak kabul edecek olursak, o zaman insandan insana değişen farklı akıl gücüyle ne yapmalıyız? Her insanın aklında olurlar ve olmazlar farklı özelliklere de sahipler ve bu yüzden tüm beşeriyet için tek bir reçeteden söz edilemeyeceği açıktır. Hatta herhangi bir zaman diliminde biri çıkıp bunu yapsa bile bir süre sonra bir başka daha üstün zeka olduğunu iddia ederek yeni bir reçete sunacaktır. Peki insanlar ne zamana kadar kaderini onun bunun aklına emanet etmesi gerekir? Acaba insan tüm bu evrelere şaşkınlık ve cehalet içinde geçirecek kadar yaşam fırsatı var mıdır?
Eğer bir insan çıkıp da kendisini mükemmel ve başkalarını hidayete erdirir.
Thank you.